Oradan Buraya podcast'inin sponsoru, temizlik yardımcılarında lider marka Parex. Parex, tam bizlik temizlik.
Selam arkadaşlar, podcast'ine desteğiyle gerçekleşen Oradan Buraya podcast'inin 25. bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Ulaş Yiğit, yine yabancı müzik dünyasında olaylı, heyecanlı, dop dolu bir 7 gün geçirdik. Gelin bu haftaki konumuza girelim. Yetersizlik sanrısı. Dünyaya bir uzaylı inse ve şu anda insan türü olarak yaşadığınız en büyük problem ne sorusunu sormak için bula bula beni bulsa, cevabım kesinlikle bu olurdu. Yetersizlik sanrısı. Bugünlerde çoğumuz sahip olduğumuz paranın, evimizin, ilişkilerimizin, dış görünümümüzün ve daha birçok şeyin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bunların en azıyla bile dünyanın en mutlu insanı olabileceğimizin farkında değiliz veya biliyoruz ama unutuyoruz ve biricik ömrümüzü sahip olduğumuz şeylerin tadını çıkarmak yerine sahip olmadığımız şeyleri dert ederek harcıyoruz. Daha da kötüsü, kendimizi yetersiz hissettiğimiz için yaptığımız şeylerin çoğu aramızdaki en güçlülerin işine geliyor. Zaten bu yüzden de yetersizliği ana akım kültürümüzün özü haline getirdiler. Ana akım müziğin de özü haline getirdiler. 2021'de popüler müzisyenlerimiz çoğu söylemlerinde insanın doyumsuzluğu reddedip şükran duygusunu geliştirmesi gerektiğine katılsalar da bu konuda sık sık kendileriyle çelişiyorlar. Bazen mükemmel değilim, ben de insanım mazeretine sığınarak ilişki olsun, para olsun, başarı olsun, sahip olmadıklarına odaklanarak yetersizliği yüceltiyorlar. Kendi yetersizlik hislerini anlatmadıklarında da ünleriyle, paralarıyla, çekicilikleriyle veya ilişkileriyle ilgili böbürlenerek dinleyicide yetersizlik hissini körüklüyorlar. Bu iki durumda da yıllardır var olan bir kısır döngü gittikçe güçleniyor. Müzisyenler topluma doyumsuzluk hissini aşıladıkça toplum bu hissi daha çok benimsiyor. Toplum bu hissi daha çok benimsedikçe doyumsuzluk mesajı olan müzisyenlerle daha çok özdeşleştiği için bu müzisyenler daha çok tercih ediliyor. Ne büyük bir tesadüftür ki bu müzisyenlere istisna olan, bahsettiğim döngüyü kırma potansiyeli olan nadir müzisyenleri hep erken kaybettik. Kendileriyle barışık oldukları için şarkılarında ne sahip olmadıklarını dert eden ne de sahip olduklarıyla böbürlenen, bir yandan da bu kendileriyle barışıklığı dünyaya yayacak kadar popüler olmayı başarmış nadir müzisyenler. Bugün bu nadir müzisyenlerden biri olmayı denemiş bir sanatçıdan bahsetmek istiyorum. J. Cole, 1985 yılında Jermaine Lamar Cole olarak dünyaya geliyor. Afrikan-Amerikalı asker babası, görevinden dolayı Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan rapçiyle annesi ve abisini Jermaine 8 aylıkken terk ediyor. Anne çocuklarla Amerika'ya geri taşınıyor, Kuzey Carolina eyaletinin Fayetteville şehrinde yeni bir hayat kuruyor. Bir süre sonra eve bir üvey baba girmesine rağmen aile maddi sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Anne Cole postane mesaisinin dışında ek işlere koşturuyor. Bir yandan da ilişkilerinde yaşadığı acılardan kaçışı alkolde buluyor. Jermaine bu olumsuzlukların sonuçlarına maruz kalmanın yanı sıra genç yaşta ırkçılıkla tanışıyor. Annesi ve abisi beyaz olsa da babasından dolayı Jermaine'in siyahi olması Kuzey Carolina gibi güney eyaletlerinde daha sık rastlanan ırkçı beyaz Amerikalıların tepkisini çekiyor. Hem üvey babası hem de arkadaş çevresi üzerinden hip-hop'u keşfettikten sonra zaten yazı yazmaya eğilimli genç rap yapmaya başlıyor. Bir yandan da annesinin sınırlı bütçesine rağmen ona aldığı müzikal cihazlarla prodüktörlük de öğreniyor. Müzik yapmadığı nadir esnalarda hip-hop'un birincil maskot sporu olan basketbola da ciddi bir zaman ayırıyor Jermaine. Lise bitiminde burs kazanacak dereceye geldiği halde basketbola ara veriyor, müzik kariyerine yararlı olacağı için New York'ta bir üniversiteye gitmeyi seçiyor. Ama bir gün 23 yaşında kendini iktisat ve iletişim bölümü mezunu olarak New York'ta sık sık gittiği ev partilerinden bir tanesinin ortasında tıkanmış durumda buluyor. Üniversitede uzun dönem kız arkadaşıyla tanışmasından beri gençlik çapkınlıklarının sonunu getirmiş olsa da bir elinde içki, bir elinde otlu sigara, bağımsız olarak çıkardığı tek mixtape'den medet ummasının yanlış olduğunu görüyor. Bu mixtape'i son derece kaliteli olduğu halde basketbol kariyerinde yaptığı hatanın aynısını müzik kariyerinde de yaptığını anlıyor. Kritik yaşlarında basketbol için yeterince sahip olamadığı disipline o günden itibaren müzikte sahip olmaya karar veriyor. Ve ertesi günden itibaren her sabah kalkıp eksiksiz en az bir mısra rap yazmaya, bilgisayarında da en az bir enstrümental yazmaya başlıyor. Jermaine uyguladığı bu sporcu rutini sayesinde eninde sonunda biraz da ite kaka birçok ana akım müzisyene sıçrama tahtası olmuş Roc Nation şirketiyle anlaşmayı başarıyor. İlk birkaç projesinin ismi basketbol benzetmeleri oluyor. The Warm Up yani ısınma, The Sideline Story yani sağ kenarından hikayeler ve meşhur Amerikan futbolu filmine gönderme olan Friday Night Lights. Bu isimler tesadüf değil tabii. Jermaine'e yapılan şey tipik bir müzik piyasası pompalaması. En basit, temel ve yüzeysel özelliklerini belirledikten sonra bu özelliklerine göre pazarlanması. Sporcu geçmişi olan, genç, üniversite okumuş, ciddi bir ilişkisi olduğu için romantik bir yönü de olan, stereotipik bir rapçi kadar belalı olmayan, popstar olabilecek kadar temiz yüzlü ve samimi, zaten sahne ismi de gerçek isminin kısaltması olan J. Cole. Bir süre için bu imaj fazlasıyla iş gördü de. 2000'li yılların sonunda ana akım hip-hop bir süreliğine gangsterlikten soğumuştu ve daha pop'a yakın bir imaja sahip rapçiler revaçtaydı. Fakat bu dönemde başarılı olmuş ana akım rapçilerin hepsi 2010'lu yılların başında ya tamamıyla piyasadan kayboldu ya da değişen trendlere ayak uydurdu. J. Cole'un durumu biraz farklıydı. Onun da hem rapçiliği hem de şarkılarında hala etkileyici derecede mevcut prodüktörlüğü değişen trendlere ayak uydurdu. Ama şarkı sözleri, şarkı konuları ve genel anlamda sanatçı olarak mesajı trendlere ayak uydurmadı, hatta apayrı bir yöne gitti. J. Cole saçını sakalını uzatmış, pahalı takılardan kaçınan, ucuz kıyafetler giyen, alkol ve uyuşturucu tüketmeyen, meditasyon yapan, aile adamı, aktivist bir rapçi haline geldi. Belki eğitim seviyesi ve sosyal farkındalığı yüksek olduğu için. Belki başına gelmiş ırkçılıkları apolitik siyahi meslektaşları kadar sineye çekmek istemediği için. Belki az kalsın kariyerine mal olacak disiplinsizliğini annesinde de tanık olduğu alkol gibi maddelere bağladığı için. Belki ilk mixtape'inden beri müziğinde sık sık ima ettiği gibi dindar biri olarak artık melekleri ve şeytanları arasında kalmak istemediği için. Belki eninde sonunda 3 çocuğu olacağını öngördüğü, onlara daha iyi bir dünya bırakmak istediği için. Belki de piyasanın onda neden olduğu stres ve kafa karışıklığından dolayı meslekteki başarısını ünlülük ve parada artık aramamaya çalıştığı için. Hatta bu dönemden itibaren röportajlarında kendisinin de sık sık dediği gibi en büyük mutluluğunu artık mesleki başarılarında değil, sevdiklerinde aramaya çalıştığı için. Nedeni ne olursa olsun, J. Cole'un bambaşka bir imajı vardı artık. Ve bu dönüşümle beraber 90'lardan beri conscious hip-hop yani bilinçli hip-hop olarak bilinen alt türün modern ana akım müzikteki belki en popüler ismi haline gelmişti. Bu popülerlikle beraber de son 10 yılda birçok önemli, ikonik anı oldu J. Cole'un. Mesela Fayetteville'de çocukluğunun büyük kısmının geçtiği ama ailesinin yoksulluktan dolayı çıkmak zorunda kaldığı evi satın alıp adresini 2014 Forest Hills Drive albümünün ismi olarak kullanması, hatta albümün tanıtım sürecinde bu eve hayranlarını davet etmesi. Mesela Fayetteville isminden yola çıkarak kurduğu Dreamville plak şirketinde barındırdığı, onun gibi hırslı ama bir o kadar da hippivari sanatçıların başarıları. Mesela Amerika'da siyahi hakları adına yapılmış çoğu büyük protestoda varlığını hissettirmiş olması. Mesela sade ve sorumlu birine dönüşümünü yansıtan yeni müziğini sıkıcı bulan eleştirmenlere, özellikle de çoğu zaman bu müziğin tersini yapan Z kuşağı rapçilere bazen babacan, bazen agresif cevapları. Mesela modern hip-hop'un üç başlı canavarı olarak adlandırılan kendisi, kendisinden çok daha yüksek sanat hissiyatlı Kendrick Lamar ve kendisinden çok daha ben merkezci ve materyalist Drake arasındaki rekabet. Bu rekabetin doruk noktasındayız şu anda. Lil Baby, Lil Durk ve Roddy Ricch gibi daha melodik yeni nesil rapçiler türün yeni süperstarları olmaya hazırlanıyorken, üç başlı canavar emeklilik imaları içinde popülariteleri düşüşe geçmeden ki son dönemlerindeler. J. Cole geçen hafta çıkardığı The Off Season'la bu dönemin açılışını yaptı. İsmi sporcuların başarılarına en çok katkısı olan sezon dışı antrenmanlara gönderme olan albüm, rapçinin popülist imajına uygun şekilde pandemiyi çalışarak geçirdiğini gösteriyor. İçerik olarak hem rap kabiliyetinin hiç olmadığı kadar zinde olduğunu hem de hala istediği esnalarda vokal ve prodüksiyon olarak trendlere uyabildiğini kanıtlayan bir albüm olmuş. Hatta bazen sırf markasını güçlendirmek adına uymadığı trendlerden biri olan şarkılarında popüler konuk sanatçı bulundurma trendine bile ilk kez uymuş J. Cole bu albümde. Özetle The Off Season bir uyarı tadında. Daha önce anons ettiği son iki projesi olabilecek albümlerde disiplininden ödün vermeyecek, kariyerinin bu peak noktasında Drake ve Kendrick dahil bütün dönemdaşlarını alt etme hırsı devam edecek. Oradan buraya taşıyabileceğimiz bir ders var bu hikayede. Geçen haftaki bölümün sonlarına doğru sahip olmamamız gereken türde bir hırs dedim. Mesleki hırstan bahsediyordum. Yetersizlik sanrısının bir örneği aslında bu hırs. Müzik bağlamındaki versiyonu çok popüler, çok dinlenen, çok para kazanan bir müzisyen olma hırsı. Hatta belki gelmiş geçmiş en popüler, en çok dinlenen, en çok para kazanan müzisyen olma hırsı. Bu olmayınca da kendini yetersiz hissetme durumu. Ve birçok nedenden dolayı bu hırs hip-hop kültüründe başka hiçbir müzik kültüründe olmadığı kadar normalleştiriliyor ve teşvik ediliyor. J. Cole'u ilginç kılan, onun da bu hırsa fazlasıyla sahip olmasına rağmen bir taraftan da o büyük dönüşümünden beri son yıllarda günümüz toplumunun yetersizlik sorununa dikkat çekip itiraz etmiş belki en popüler müzisyen olması. Love Yours gibi şarkılarında en direkt şekilde her anlamda evrensel bir doygunluğa teşvik etmesi aslında hepimizin her gün duyması gereken bir şey söylemesi. Şu anda sahip olduklarında mutlu olamazsan hiçbir şeyle mutlu olamazsın. Evet, sırf bugün J. Cole'la ilgili anlattıklarımdan bile yola çıkarak bu mesajıyla sık sık çeliştiğini görebiliriz. Ama burada iki şey hatırlamak lazım. Bir, günümüzde Love Yours gibi bir şarkısı olan bir sanatçının ana akımda popüler olmaya devam etmesi bile bir mucize. Ve iki, eğer mutluluğumuzu sağlayacak doygunluğun motivasyonunu pop kültürde arıyorsak zaten baştan hatalıyız. Podcast'imizin sonuna geldik. Ben Ulaş Yiğit. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
Podcast dinle.